Kanuni devri, gerçekten ve ihlasla yaşanan bir İslam'ı sergilemiş, cihana örnek olmuş, muhteşemliğini her hususta dünyaya tescil ettirmiştir.
Kanuni, akla, iradeye ve kuvvete müstenit padişahlığının yanında, Merkez Efendi'nin himmetiyle mahfiyet isteyen manevi aleminde de sultan olduğunu birçok kereler ispat etmiştir. Bunu ispat eden şu misal ne müthiştir.
Barbaros Hayrettin Paşa, Andre Doria'yı Preveze'de perişan bir halde mağlup eder. Andre Doria, donanmasını bırakıp kaçmak suretiyle canını zor kurtarır.
Barbaros, direkleri yatırılmış düşman kadırgalarını ve içinde on binlerce esiri önüne katarak saray burnundan Haliç'e girmektedir. Denizin üstü, içleri esir dolu düşman kadırgalarıyla doludur.
Kanuni, vezirler ve paşalar, bu muhteşem manzarayı saray burnunda artık mevcut olmayan bir sahil sarayının önünden seyretmektedirler. Paşalardan biri heyecanla padişaha seslenir.
Sultanım, dünya böyle bir manzarayı kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretsiniz azdır.
Ulu Hakan Kanuni'nin cevabı işin asıl sahibini işaret ediyordu yine.
Paşa, bize fahretmek mi yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden Yüce Rabbimize hamd ile şükretmek mi düşer?
Hiç şüphesiz ki Kanuni'nin dünya sultanlığından daha ihtişamlı olan bu maneviyat sultanlığı, onun Allah'ın has kullarından aldığı feyzü himmetin bir neticesidir.
Zira selefleri gibi Kanuni de mürşid-i kamillere büyük hürmet gösterir ve onların sohbetlerine devam ederdi. Mısır evliyasından İbrahim Gülşeni Hazretlerini bir rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul'da misafir etmiş ve kendi tabiplerine tedavisini yaptırmıştı.
Sultan Sümbül Efendi ve Merkez Efendi'den her zaman müstefid idi. Ayrıca süt kardeşi olan Beşiktaşlı Yahya Efendi'den de ziyadesiyle istifade eylerdi.
Kanuni ile Yahya Efendi arasında geçen şu hadise, onların birbirlerine olan yakınlıklarını ne güzel sergiler.
Bir gün Kanuni, Boğaz gezisi yaparken, kayığını Şeyh Yahya Efendi dergahının tarafında kıyıya yanaştırıp, Hazreti Pir'i de yanına davet etmişti. Yahya Efendi ise bu davete yalnız icabet etmeyip, beraberinde nur yüzlü bir zat olduğu halde sultanın yanına geldi.
Boğaz'da seyir halinde olan kayıkta Kanuni ile Yahya Efendi birbirleriyle tatlı bir sohbete başladılar. Fakat misafir zat bu sohbete katılmamıştı ve sürekli padişahın parmağındaki pek kıymetli yüzüğe bakıyordu.
Durumu fark eden Kanuni yüzüğünü çıkarıp o zata verdi. Ancak o zat yüzüğü aldığı gibi denize fırlattı. Sultan buna içerlediyse de Yahya Efendi'nin hürmetine bir şey demedi.
Gezi nihayete erip kıyıya yanaştıklarındaysa o zat eğilip denizden bir avuç su aldı ve kendisine hayret nazarlarıyla bakan Kanuni'ye uzattı. Kendisine uzatılan bu elde biraz evvel denize fırlatılmış bulunan yüzüğünü gören Kanuni, gayri ihtiyari bir şekilde yüzüğünü aldı. Bir şeyler diyecekti ki, o nur yüzlü zat hızla yanlarından uzaklaşıp bir anda gözden kayboldu. Sultan iyice şaşırmıştı. Bu hali gören Yahya Efendi, mütebessim bir şekilde izah etti.
Sultanım, bu zat görmeyi epeydir arzuladığınız Hızır aleyhisselamdı.
Bu hal, cihan şumul bir padişaha, dünya sultanlığının ahiret sultanlığı yanındaki hiçliğini ifade ediyordu.
Kanuni'nin Avusturya'ya yaptığı seferlerin birindeydi. Ordu düşmana doğru ilerlerken gayrimüslim köylerinden de geçiliyordu. Kanuni, mola verdiği bir sırada Hristiyan bir köylü huzuruna geldi.
Sultanımız, askerlerinizden biri bağımdan üzüm koparmış ve yerine de parasını asmış. Size teşekkür ve tebrike geldim.
Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Han derhal o askeri buldurtup seferden men etti. Buna hayret eden Hristiyan köylüye de şöyle dedi.
Askerin hali zafer ve nusretin ilk adımıdır. Eğer o asker parayı üzümünü aldığı asmaya bağlamamış olsaydı, bu ordunun adı zalimler ordusu olurdu ve o askerin kellesi giderdi. O parayı asmaya bıraktığı için kellesini kurtardı. Ancak sahibinden izinsiz mal aldığı için seferden men cezasına çarptırıldı.
Bu seferin dönüşünde Kanuni'nin karşısına bir ihtiyar kadın çıktı. Padişahın atının dizginlerini tutarak dedi ki,
''Sultanım, padişahım, senden davacıyım.''
Sultan şaşırmıştı.
''Kimi kime, kimden kime, beni kime dava edeceksin?''
Kadın şuurluydu. Her şeyin farkındaydı, arifeydi.
''Sultanım, seni ilahi mahkemede dava edeceğim. Çünkü askerin bilerek ya da bilmeyerek tarlamı çiğnedi. Ekinlerim mahvoldu.''
Sultan çok üzüldü. Başını önüne eğdi, gözlerinden yaş damlaları dökülmeye başladı. Kadının gönlünü hoş edip helalleşti.
Kanuni devrinde yaşanan bir başka hadise de şöyle cereyan etmişti. İstanbul ahalisinden evi soyulan bir kadın, bundan padişahı mesul tutarak Kanuni'nin halkla görüştüğü bir gün huzuruna çıktı. Hakkını istedi. Sultan bu talebe sinirlendi.
''Ah kadın, nasıl ve ne derin bir uykuya daldın da evinin soyulduğunu fark etmedin?''
Bunun üzerine kadın sitemini bildiriyordu.
''Sultanım, biz seni uyanık bilirdik. Bu sebeple evimizde rahat uyuyorduk.''
Bu cevap karşısında Kanuni kadına
''Haklısın.''
diyerek çalınan malların bedelini kendi gelirinden karşıladı.
Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerinin yanında çeşitli dini eserleri de bulunan müderrislik, kadılık, kazaskerlik vazifelerinden sonra şeyhülislamlık da yapan büyük alim Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde şeyhülislamdı.
Bir gün Kanuni Sultan Süleyman sarayın bahçesinde armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülebilmesi için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den şu beyitle fetva istedi.
Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca?
Padişahın bu fetva talebi üzerine Ebu Suud Efendi de bir beyitle şöyle cevap verdi.
Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca.
Bir karıncayı bile incitmekten çekinecek kadar mükemmel bir manevi terbiyeden geçmiş bulunan Kanuni Sultan Süleyman Han, hem dirayetli bir kumandan, çok zeki, teşkilatçı bir devlet adamı ve hem de alim ve edip bir şahsiyetti.
Devlet adamlarını seçip vazifelendirmede çok mahir idi. Son derece müsamahakar olmasına rağmen din ve devlet aleyhine olan hareketleri hiç affetmezdi.
Millet ve askerin hissiyatına riayetkar olduğundan herkesçe pek çok sevilirdi. 46 yıl süren saltanatı müddetince Allah'ın dinini yüceltmekten başka bir gayesi olmamıştır.
Onun tebasına karşı gösterdiği adaletin şu tezahürü ne kadar takdire şayandır.
Mısır valisi Mehmet Paşa, İstanbul'a gönderilen yıllık tahsisatı bir defasında belirlenen miktardan fazla olarak göndermişti. Bu durum üzerine Kanuni, beklendiği gibi valiyi takdir ve tebrik etmedi. Aksine şüphe ve hiddetle,
''Acep bu paşa bizim gözümüze girmek için Mısır ahalisine ağır külfetler mi yükleyip bu kadar para topladı? Böyleyse halka zulmetmiş demektir.''
diyerek paşayı İstanbul'a çağırttı. Kanuni Paşa'yı ciddi bir sorgulamadan geçirdi. neticede paşanın yaptığı izahları zahiren kabul ettiyse de, kalben mutmain olmadığı için, Mısır'dan gelen varidatın fazlasını su kemerleri tamiratı gibi umumi hayır hizmetlerine aktardı.
Fevkalade ileri görüşlü bir devlet adamı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransızlara verdiği ve kapitülasyon adıyla anılan imtiyazlar bazı cahillerce itham edile gelmiştir.
Halbuki Alman İmparatoru Şarlken Avrupa'ya hakim olmak istiyordu. Bu maksadı Fransa'yı mağlup etmesiyle gerçekleşmek üzereydi. Bunu engellemek isteyen Kanuni, Fransa ile 1535'te ticari bir muahede imzaladı. Bu muahede, Fransızların gümrük külfetini %5'e indiriyordu. Bu, Fransa'ya büyük bir maddi yardım demekti.
Fransa da buna mukabil Osmanlı'ya vergi ödüyordu. Kanuni'nin takip ettiği bu siyaset, Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalıyor, Osmanlı'nın nüfuz ve itibarını arttırıyordu. Bu sebepledir ki reformist Martin Luther elinde olmayarak Osmanlı'yı özlüyordu.
Ya Rabbim, büyük Türkleri bir an önce başımıza getir de senin ilahi adaletinden onlar sayesinde nasiplenelim.
Kanuni kul hakkından çok korkar, adil bir halife olmaya çok gayret ederdi. Süleymaniye Camii ve Külliyesi tamamlanınca, mimarından işçisine kadar herkesi topladı. Cenab-ı Allah'a hamdten sonra konuşmasına başladı.
Ey din kardeşlerim! Bu cami-i şerif Allah'ın izniyle tamamlanmıştır. Hatayla ücretini alamayan varsa gelsin ücretini alsın. Olabilir ki o kimse burada değildir. Bulunanlara ricam ola, onlara bildireler. Onlar da gelip bizden haklarını alalar.
Vesikaların tetkikinden anlaşıldığına göre, inşaatın en zor zamanlarında hayvanlar için dahi bir program yapılmış, çalıştırılan at, merkep ve katırların dinlenme ve çayırda otlama saatlerine dikkat edilmiş, hiçbir mahlukatın hakkına tecavüz edilmemesine gayret gösterilmiştir. Kanuni'nin bu muazzam mabedin inşaatında kul ve hayvanat hukukuna böylesine titizlik göstermesi, belki Süleymaniye Camii'nin esrarlı ve kâbına varılmaz ruhaniyetinin temel saiklerinden biridir.
Kanuni devrinde İslam Türk mimarisinin ölmez eserleri, mimarlık sanatının yüce devi Sinan vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Onun en meşhur eseri Süleymaniye Külliyesi'dir. Taşlarının bile yerlerine abdestsiz konmamasına çok dikkat edilmiştir. Halk ağzındaki yaygın şu sözler gerçeğin tam ifadesidir.
Süleymaniye'nin sahibi Sultan Süleyman, mimari Sinan, hamuru imandır.
Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin temele ilk taşı koymasıyla inşaat başlamış, eser 1550-1557 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Süleymaniye Camii'nin açılış merasiminde Kanuni, büyük bir kadir şinaslık göstererek Mimar Sinan'ı nazara vermek istedi.
Bu ulu mabedi Sinan açsın, zira en çok emeği geçen odur.
Sinansa padişaha şu cevabı verdi.
Sultanım, Hattat Karahisari bu camiyi hatlarıyla tezyin ederken gözlerini kaybetti. Ama oldu. Bu şerefi ona bahşedelim.
Ve bu ulu mabedi taltifen Hattat Karahisari'ye açtırdılar.
Süleymaniye Camii, İslam ruhunun maddede şekillenmesidir. Uzaktan manzarası, ellerini Rabbine uzatan dua halindeki bir insan silüetidir. Mimariye ibadetin ruhaniyeti sindirilmiştir. Mana, maddeye, kâbına varılamaz bir mükemmellikle inikas ettirilmiştir.
İçerisi karanlık olmayan bir loşluktadır. Mü'mini bir gönül heyecanı içinde deruni bir aleme götürür. okunmuş su gibidir. Taşı toprağa mana kazanmıştır. Bu mabet, İslam'ın en ulvi bir üslupla maddeye aksedişidir.
O, sanki susan ve sükutu ile çok şey anlatan insandır. Zemininde 500 senedir devam eden secdelerin izleri, gelip giden, dönmeyen akıncıların hayalleri vardır.
Harcını maneviyattan alan, tarife sığmaz derecede ulvi bir abidedir. Tarih boyu şanlı zaferlere dua mekanı olmuştur. Yahya Kemal, bu mabedin ruhaniyetini şiirinde ne güzel seslendirir.
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. En güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses.
Sinan bu eserin kıyamete dek ayakta kalması için bütün gayretini sarf etmiş ve sonra bu yolda dua etmiştir. Kendi türbesini mütevazı bir imza gibi bir köşeciye iliştiren Sinan, bu camiyi ziyarete gelenlerden kendisi için de bir dua talep etmiştir. Onun Osmanlı topraklarında serpiştirilmiş 230 adet eseri vardır.
Mimar Sinan, İslam mimari sanatını kemal noktasına ulaştırmıştır. Eserlerinin sanat incelikleri ve salabetiyle hala aşılamaması, dünyada hayret uyandıran bir husustur. Bugün dahi ancak onu taklit edebilen mimar, büyük sanatkar unvanını alabilmektedir. Zira kendisini aşan biri çıkamamıştır.
Kanuni devrinde dünya çapında iki büyük sanat abidesi meydana gelmiştir. Bunlar mimaride Süleymaniye, şiirde ise Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı mersiyesidir. Bu mersiyeden bir beyit şöyledir.
Ol şehsüvari mülk-i saadet ki rahşına, Cevlan deminde arsayı alem gelür ditenk. Yani o saadet ülkesinin şehsüvarı olan muhteşem sultan, atının üzerinde şahlanıp dolaştığı zaman bütün yeryüzü ona dar gelirdi.
Kanuni'nin aynı zamanda çok hassas bir kalbe sahip olması, onu şiir sanatına da yönlendirmiştir. Muhibbi mahlası ile çok güzel şiirleri vardır. Divanındaki gazellerinin sayısı 3000'e yaklaşır. Hastalığı sırasında yazmış olduğu şu beyti bercestesi, yani seçkin beyti, dillerden düşmez.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Allah Allah diyelim sancağı şahi çekelim. Yürüyüp her yandan şarka sipahi çekelim. İki yerden kuşanalım yine gayret kuşağın. Bulaşıp tozla toprağa burahı çekelim. Bize farz olmuşken olmamız İslam'a zahir. Nice bir oturalım bunca günahı çekelim. Umarım rehber ola bize Ebu Bekr Ömer. Ey muhibbi yürüyüp şarka sipahi çekelim.
Yaradandan ötürü yaradılanlara merhametin, şefkatin ve sevginin müesseseleşmiş şekli olan vakıflar da onun devrinde kemal noktasına ulaşmış, yapılan camilerin yanına şifahaneler, sebiller, hamamlar, kervansaraylar, misafirhaneler, kütüphaneler ve medreseler açılmış, toplumun maddi ve manevi muvazenesi kurulmuş, imkanlar muhtaçlara cami vasıtasıyla infak edilerek, toplumun zengin, fakir, hasta, sıhhatli, çareli ve çaresizlerinin birbirleriyle kaynaştığı muhabbet odağı olmuştur. Bu gayret ve faaliyetler, toplumun muzdarip fertlerine müşfik bir ana kucağının sıcaklığını kazandırmıştır. Sanki ashab devrindeki ensar ve muhacirinin dayanışmasından emsal alan tesanüt toplumu, feyz ve bereketle dolmuştur.
Silsile-i Saadat'tan Hace Muhammed Zahid Bedahşi Kuddisesi Ruh, Şeyh Sümbül Efendi Kuddisesi Ruh, Şeyh İbrahim Gülşeni Kuddisesi Ruh, Şeyh Merkez Efendi Kuddisesi Ruh, Kırklardan Hızır Efendi Kuddisesi Ruh, Şeyh Yahya Efendi Kuddisesi Ruh, Kara Davud, Beyzaviye Haşiye yazan Şeyhzade Kuddisesi Ruh, Mülteka sahibi Halebi Kuddisesi Ruh, Şeyh Hamidullah'ın oğlu Hattat Mustafa Dede Kuddisesi Ruh vesairedir.
Bu ve emsali zatlar derin mehtaplı bir gece gibi imparatorluk semasının gönüllere yansıyan pırıltılı yıldızları olmuştur. Yetiştirdikleri insanlarla bu cihan arsasında nice misilsiz numuneler sergilemişlerdir. Nitekim halk arasında pek meşhur olan ve tarihçi Peçevi'nin kaydettiği başını vermeyen şehidin kıssası da bu numunelerden biridir.
Zigetvar'a 6 menzil yakında Grijgal Palangası vardı. Burası Osmanlıların elindeydi. Ancak bu yer o sıralar Zigetvar henüz fethedilmemiş olduğundan devamlı düşman tehdidi altındaydı. Bir seferinde düşman yine bu küçük yeri muhasara altına almıştı. Düşman kumandanı Kıraç'ın Osmanlı kumandanı Ahmet Bey'den Grijgal'in teslimini istedi. Gaziler bunu kabule yanaşmadılar ve bir huruç hareketiyle düşmanla cenge karar verdiler. O gün Kurban Arefesi ve Cuma günüydü. Kadı Efendi Allah yolunda cihat aşkıyla dolu yiğitlere "Hücumu Cuma namazından sonra yapmak daha münasiptir." dedi.
Namazı edadan sonra bütün gaziler Allah Allah nidalarıyla kaleden bir ok gibi düşmanın üzerine atıldılar. Bir cenaha Gazi Mehmet Bey, diğer cenaha Gazi Hüsrev Bey kumanda etmekteydi. Düşmanla kıyasıya bir mücadele başladı. Harbin en şiddetli bir anında Gazi Mehmet Bey şehit düştü. Başı gövdesinden ayrılmıştı. Bir düşman neferi de onun kesik başını aldı ve dolu dizgin uzaklaşmaya başladı. Bunu fark eden Gazi Hüsrev Bey, gözleri dolu dolu bir halde gönül dostuna haykırdı.
"Bre Mehmet, düşmana baş kaptırmak yiğitliğe sığar mı? Canını verdin, bari başını verme."
Bu içli kelimeler henüz bitmişti ki, şehit Mehmet'in başsız vücudu birden yerinden doğruldu ve düşmanına yetişip onu bir hamlede yere serdi. Sonra başını ellerine aldı ve oracağı uzanıverdi.
Bu muazzam manevi hadiseyi seyreden Kadı Efendi hayretler içinde kalmıştı. Bir müddet sonra düşman perişan edildi. Diğer şehitlerle birlikte başını koltuğunda tutan mübarek şehit Mehmet Bey de bulunduğu yere defnedildi.
Güçten ve takatten kesilmiş olduğu halde iştirak ettiği Zigetvar seferi, onun ruhundaki hamle, gayret gücü ve iman çağlayanını göstermeye kafidir.
Devrindeki sayısız sefer ve fütuhatın çoğuna bizzat kendisi iştirak ve kumanda etmiş bulunan Kanuni, son seferi olan Zigetvar'a çıkacağı zaman Sadrazam Sokullu huzuruna gelerek bir gerçeği dile getirmek istemişti.
"Sultanım, ümmete sayısız zaferler hediye ettiniz. Yoruldunuz. Ömrünüzü alemi İslam'a vakfettiniz. Bu seferin meşakkatine bu yaşta katlanmanız müşküldür. Bu sebeple siz İstanbul'da kalıp idareye devam ediniz. Ben ve vezirler, paşalar sefere iştirak edelim. gözünüz arkada kalmasın.
Ulu Hakan Kanuni Sokullu'ya dedi ki,
İyi dinle Sokullu. Bu vasiyetimi benden sonra gelecek nesle de aktar. Bir padişah daima askerleriyle birlikte sefere çıkmalıdır. Asker padişahını yanında görünce şecaati artar. Düşmansa padişah sefere iştirak ettiği için karşısındaki orduyu çok güçlü görür. Kuvve-i maneviyesi bozularak cesareti kırılır. Harbi kazandıran asıl saik manevi kuvvettir. Bizlerin çocuk yaştan beri devlet idaresinde sayısız tecrübemiz vardır. Seferlerde bu tecrübeye acil ihtiyaç duyulan durumlar meydana gelebilir. Anlar, dakikalar çok zaman kaderin akışını tayin eder. Bu sebeple yaşlı olmama rağmen sefere iştirak edeceğim. Sarayda kalıp baş yastıkta ölürsem, yarın ruz-ı mahşerde Fatih cedlerimin huzuruna nasıl çıkabilirim?
Karar padişahımındır.
Padişah ilerleyen yaşı sebebiyle aylar süren bir yolculuğu at sırtında nasıl tamamlayabilecekti? Bunun için at üstünde dik durabilsin ve askerlere dinç görünebilsin diye sırtına kuşak gibi urgan sardılar.
Sefere başlandı. Mevsim yağışlıydı. Bir ara top arabaları bataklığa saplandı. Hayvanların fiziki gücü topları bataklıktan kurtarmaya kâfi gelmedi.
Ordu ilerlemişti. O civarda az sayıda asker ve paşalar vardı. Sultan emir verdi.
Bütün yüksek rütbeli erkan, paşalar dahil herkes bataklığa girsin. Top arabalarına omuz versin.
Hepsi soyunup bataklığa girdiler. Top arabaları o manevi heyecanla bataklıktan çıkarıldı. Sultan Vak'anüvis'e tarihçiye dönüp dedi ki,
Yaz, gelecek nesil ibretle okusun ve tatbik etsin. Kanuni'nin paşaları ve vezirleri bataklığa girdi, top arabalarına omuz verdi. Bir facia Allah'ın izniyle böylece atlatıldı.
Kanuni burada kendisinden sonra gelecek nesillere ve tarihe Allah yolunda cihat gayretinin zirvesini teşkil eden bir numune-i imtisal hediye etmiş oluyordu.
Ayrıca bu sefer de Kanuni'nin artık Cenab-ı Hak'tan şehadet talep etmesi de aynı ruhi olgunluk sebebiyledir. Ulu Hakan, ardındaki ihtişamlı bir sultanlığa son mührünü vurduğu Zigetvar'da ellerini açıp Rabbine şöyle niyaz etmiştir.
Ya Rabbi! Nice müddettir yeryüzünü benim zaferimle doldurdun. Vasıl olunmadık recam, hasıl olunmadık duam kalmadı. Artık Habibi Edib'in hürmetine seadeti şehadet ve ardından da cemalini müşahadet nimetlerini bu kemter kuluna nasip eyle.
Bu niyazdan bir müddet sonra muhteşem Süleyman sefer esnasında vefat eden 4. Osmanlı Sultanı olarak rahmeti rahmana yürüdü. Rahmetullahi aleyh.
Ulu Hakan'ın cenazesi 400 muhafızın nezaretinde İstanbul'a getirildi. Süleymaniye Camii'nin musalla taşına kondu. Cenaze namazı 500 müezzinin tekbirleri birbirlerine aktarmalarıyla kılındı. Cemaatin arka ucu Fatih Camii'ne dayanıyordu.
Kanuni'nin naaşı kabre indirilirken bir sandık getirilip vasiyeti gereğidir denilerek o da kabre konulmak istendi.
Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bu duruma müdahale etti. Cenazeyle beraber kıymetli bir şeyin gömülmesinin caiz olmadığını bildirdi.
Ebu Suud Efendi'ye bunun Hakan'ın bir gün evvelki vasiyeti olduğu bildirilince merakla sandığı açtı. Kendisinin hünkâra verdiği fetvalarla karşılaştı. Hayretler içinde dona kaldı, hüzünlendi ve ağlamaya başladı.
Sen kendini kurtardın Ulu Hak. biz yarın ahirette ne yapacağız?
Zira Kanuni hayatı boyunca yapacağı her işin fetvasını almış, ondan sonra icra etmişti.
Görülüyor ki mübarek cetlerimiz nefsin süfli duygularına ram olmayarak ruhi derinlik ve olgunluk içinde vakarlı bir hayat yaşamışlardır. Onlar insani cevherlerine kavuşabilmenin vicdan huzuru içindeydiler. İslam'ın mahlukata ve insana bakış ve muamele tarzının ince, hassas, zarif örnekleri oldular. Ulvi davranışları ile hakimiyeti altında bulundurdukları insanlar ve nesillerine bir saadet rehberi oldular.
Rabbimiz bizlere muazzez ecdadın ruhaniyetinden ve gönül ikliminden bir nasip ihsan edip 21. asrı biçare ve muzdarip İslam alemini mübarek bir bayram sevincine gark eylesin. Amin.